Ayrım 41. Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 397. 100. Bölüm. Bu adam çıldırdı mı yoksa kibrinden gözü mü görmüyor diye düşündü Avatıf, Arif'in çalışmasını ve durup düşünmesini seyrederken. Onun açısından mutlu günlerinin huzurunu bozan tek şey babasının katili Santuri'den intikam alma isteğiydi. İntikam çok eski zamanlardan beri sokağın kutsal geleneklerinden biri idiyse de Avatıf bu kutsal geleneği biraz gönülsüzce bile olsa evliliğin ona sağladığı mutlu hayat uğruna unutabilirdi. Ama Arif Santuri'den intikam almanın kendi kendine gerçekleştireceğine yemin ettiği büyük bir projenin sadece bir parçası olduğundan emindi veya en azından Avatıf'a öyle görünüyordu. Avatıf Arif'i bir türlü anlayamıyordu. Şairlerin konu aldığı o adamlardan biri mi sanıyordu kendisini? Cebel abi ondan herhangi bir şey istememişti ki. Gerçi o da Cebel abi'yi veya şairlerin söylediklerini fazla takmıyordu ya. Kesin olan bir şey varsa o da sihre, kendini geçindirmek için gerekenden çok, çok daha fazla zaman harcadı ve gayret gösterdiğiydi. Düşüncelere daldığı zaman düşünceleri kendini ve ailesini aşıyor, sokak, çete yönetimi, vekil, harç, vakıf, gelir ve sihir gibi başka hiç kimsenin önem vermediği genel konulara uzanıyordu. Arka odadaki çalışmaları uyanıklık ve dikkat gerektirdiği için sokak halkı arasında esrar içmeyi reddeden tek kişi olmasına rağmen sihirle ve gelecekle ilgili büyük hayaller kuruyordu. Ama bütün bunlar konağa gizlice girme konusundaki çılgın isteğinin yanında bir hiç kalıyordu. Neden bey? Sokakta işlerin nasıl olması gerektiğini ona sormak için. Sokakta işlerin nasıl olması gerektiğini biliyorsun, bunun için ölümü göze almaya ne gerek var? Vakfın 10 şartının ne olduğunu bilmek istiyorum. Önemli olan her şeyi bilmek değil, o konuda harekete geçebilmek. Peki sen ne yapabileceksin? Ben aslında Ethem'in kovulmasına neden olan kitabı görmek istiyorum. O hikayelerin doğru olup olmadığını bilmek istiyorum. O kitaptan sana ne? Onun bir sihir kitabı olduğuna dair bir inanç var içimde. Cebel abinin çölde başardıkları sadece sihirle açıklanabilir. Başkalarının sandığı gibi kas veya sopa gücüyle değil. Bütün bu tehlikelere neden girmek zorundasın? Mutlusun. Bu riskler olmadan da pekala geçinip gidiyorsun. Santuri'nin bizi unuttuğunu sanma. Ne zaman dışarı çıksam adamlarının nefret dolu bakışlarından neredeyse sendeliyorum. Sihir yeter sana, konağı unut. Orada o kitap var. İlk sihir kitabı o. Cebel abinin oğlundan bile esirgediği gücünün sırrı var onda.
Hayal ettiğin gibi bir şey olmayabilir.
Ama olabilir de bu riske girmeye değer. Sonra da o hayati önemi taşıyacak o adımı kararlılıkla attı. Ben böyleyim Avatıf, ne yapabilirim? Ben zavallı bir kadınla meçhul bir babanın hor görülen oğluyum. Bunu herkes biliyor. Bu konuda şaka yapıyor ama benim bu dünyada konak dışında başka hiçbir kaygım yok. Babasını hiç tanımamış birisinin bütün gücüyle büyük babasını tanımaya çalışması o kadar tuhaf bir şey değil. Arka oda bana kendi gözlerimle görmediğim, elimle tutmadığım hiçbir şeye inanmamamı öğretti. O konağa girmek zorundayım. Orada aradığım gücü de bulabilirim, hiçbir şey de bulamayabilirim. Ama orada ne bulursam bulayım şu anda katlanmakta olduğum kargaşadan daha iyi olacaktır. Bu sokakta kendine zor bir yol seçen ilk kişi ben değilim. Cebel Vekil Harc'ın yanındaki işini sürdürebilirdi. Rıfat Sokağı'nın en iyi marangozu olabilirdi. Kasım da kamerin ve servetinin tadını çıkarabilirdi ve saygıdeğer bir hayat yaşayabilirdi. Ama başka türlüsünü seçtiler.
Sokağımızda ne kadar çok insan kendi kendilerini mahvetmeye koşa koşa gider diyerek iç geçirdi Hanaş.
Ne kadar azının geçerli nedenleri olmuştur dedi Arif sertçe. Ama Hanaş kardeşinden yardımda gecikmedi. Gecenin bir yarısında çöle gittiğinde onu gölge gibi izledi. Avatıf Arif'in fikrini değiştirme konusunda umutsuzluğa kapılınca ellerini açıp onun için dua etti. Karanlık bir geceydi, hilal erkenden doğdu, sonra da kayboldu. İki kardeş duvar kenarından yürüyüp konağın çöle bakan arka duvarına ulaştılar.
Rıfat Cebel abinin sesini duyduğunda burada duruyormuş diye fısıldadı Hanaş.
Arif etrafına ciddi bir bakış attı. Şairler öyle diyor, asıl gerçeği ben öğreneceğim.
Hanaş çölü işaret etti. O çölde de Cebel'in kendisiyle konuşmuş ve Kasım'a da hizmetkarını göndermiş dedi ciddiyetle.
Ve o çölde Rıfat öldürüldü. Annemiz tecavüze uğradı ve dövüldü ve Cebel abi hiçbir şey yapmadı dedi. Arif sinirdi sinirdi.
Hanaş kaşlarını çattı, kazmaları yere bıraktı. Duvarın altını kazmaya başladılar. Çıkardıkları toprağı bir sepetle taşıdılar. Ara vermeden inatla ciğerleri toprak kokusuyla dolana kadar çalışıp durdular. Hanaş da Arif'ten az çalışmamıştı. Onun da aynı arzuyla hareket ettiği belliydi ama çok da korkuyordu. Arif'in başı toprak yüzeyinin sadece birkaç parmak üzerindeydi ki çukurun içinden konuştu. ''Bu gecelik bu kadar yeter.'' Elleriyle yere dayanarak çukurdan dışarı fırladı. Çukurun üzerini tahtalarla kapatmalı, tahtaları da toprakla örtmeliyiz ki kimsenin buradan haberi olmasın dedi. Sonra da hızla eve döndüler, hemen arkalarından gün ağardı. Arif ertesi günü düşündü, tuhaf bir gün olacaktı. Tanımadığı konağın içinde yürüyecekti. Ne olacağını kim bilebilirdi ki? Belki de Cebel abiyle tanışacak, hatta onunla konuşacaktı. Geçmiş ve şimdiki zaman konusunda. Vakfın şartları ve kitabının sırrı konusunda onu sorgulayabilecekti. Bu hayali bugüne kadar sadece nargileden çıkan esrar dumanında gerçek olmuştu. Bodrum katında Avatıf'ı kendisini bekler buldu. Avatıf onu gördüğünde yarı azarlar, yarı uykulu gözlerle baktı. ''Sanki mezarlıktan dönüyorsun.'' diye mırıldandı. ''Çok tatlısın.'' dedi Arif sevinçle endişesini gizleyerek kendini onun yanına bıraktı. ''Eğer senin için bir anlamım olsaydı beni dinlerdin.'' ''Yarın nelerin olduğunu görünce fikrini değiştireceksin.'' ''Mahvolmak için 1000 fırsatın varsa mutluluk içinde tek fırsatın var.'' Arif güldü. Adamların o nefret dolu bakışlarını görsen keyfini çıkardığımız bu huzurun bir hayalden başka bir şey olmadığını anlardın. Sessizliği bölen bağırışlar duyuldu aniden. Ardından da feryatlar. Avatıf kaşlarını çattı. Bu kötüye işaret. Arif kayıtsızca omuzlarını silkti. Beni suçlama Avatıf. Yaptıklarımdan kısmen sen sorumlusun.
Ben mi?
''Bu sokağa annemin intikamını alma arzusuyla geri döndüm.'' dedi Arif. ''Baban saldırıya uğradığında o intikam arzusu bütün çete liderlerine karşı bir kan davasına dönüştü. Ama sana olan aşkım bu duyguya yeni bir şey kattı. Onu eskisinden daha büyük bir fikir haline getirdi. Çete liderlerinden intikam almak için değil, insanların hayatlarının tadını çıkarabilmesi için kurtulmaya karar verdim.'' Büyük babamızın evine sadece gücünün sırrını öğrenmek için gittim. Avatıf ona uzun uzun baktı. Arif o bakışta kızın babasını kaybettiği gibi onu da kaybetmekten ne kadar korktuğunu gördü. Ona cesaret vermek için sıcacık gülümsedi. Ama bu arada dışarıdan gelen feryatlar giderek daha keskinleşti. 101. Bölüm. Hanaş Arif'in elini sıkarak onunla vedalaştı. Kardeşi çukurun dibinde duruyordu. Arif başını uzattı. Toprak kokan dehlizden sürünerek geçmeye başladı. Sürüne sürüne ilerledi. Derken başı konağın bahçesinde topraktan ortaya çıktı. Burnuna gül, yasemin ve kına kına esansının şafak çiği de karışmış harika rayası geldi. Müthiş korkmasına rağmen bu raya ile kendinden geçti. İşte buradaydı. Ethem'in hasretini çeke çeke öldüğü bahçenin kokusunu içine çekiyordu. Ama tek görebildiği şey yanıp sönen yıldızların altındaki zifiri karanlıktı. Yaprakların rüzgarda kesik kesik fısıldaşması dışında ürkütücü bir sessizlik vardı. Toprağın rutubetli olduğunu fark edip eve girdiğinde yerde herhangi bir iz bırakmamak için sandaletlerini çıkarması gerektiğini kendi kendine hatırlattı. Bekçi, bahçıvan ve bütün diğer hizmetkarlar nerede uyuyordu? Karanlıkta hacmi ve silüeti dağ gibi görünen binaya herhangi bir sesin ulaşmaması için çok dikkat ederek dört ayak üzerinde ilerlemeye devam etti. Karanlıkta dışarı çıkmaya, geceyi çölde veya harabeler arasında geçirmeye alışkın olmasına rağmen eve doğru ilerlerken hayatında daha önce hiç tatmadığı bir korku hissetti. Duvar boyunca emekleyerek ilerlemeye devam etti. Sonra eliyle terasa çıkan ilk basamağa dokundu. Şairlere inanılacak olursa burası Cebel abinin İdris'i dışarı attığı, kovduğu yerdi. İdris babasının emirlerine karşı geldiği için bu şekilde cezalandırılmıştı. Peki Cebel abi gücünün sırrını çalmak için evini basan birisine ne yapardı?
Ama hayır, hiç kimse tarih boyunca kale gibi güvenli olan bu eve bir hırsızın girebileceğini tahmin edemezdi.
Arif parmaklık boyunca sürünmeye devam etti. Sonra elleriyle dizlerinin üzerinde basamakları çıkmaya başladı. Terasa ulaştı. Sandaletlerini çıkardı, koltuğunun altına sıkıştırdı. Sonra şairlerin yatak odalarına açıldığını söylediği yan kapıya doğru ilerledi. Birden bir öksürük sesi duydu, bahçeden geliyordu. Kapının önünde yerde kaldı. Bahçeye doğru bakınca terasa doğru yaklaşan bir karaltı gördü. Nefesini tuttu ama kalp çarpıntısının yankılandığını duyar gibiydi. Karaltı giderek ona yaklaştı ve basamakları çıkmaya başladı. Belki de Cebel Avi'nin kendisiydi. Belki de uzun zaman önce Ethem'i günün neredeyse aynı saatinde yakaladığı gibi Arif'i suç işlerken yakalayacaktı. Karaltı terasa Arif'in saklandığı yerin birkaç adım yakınına kadar ulaştı ama terasın karşı tarafına geçerek yatak benzeri bir yere uzandı. Arif'in gerginliği biraz azaldı ama onun yerini bir güçsüzlük duygusu aldı. Belki de o karaltı ihtiyacını gidermeye gitmiş bir hizmetkardı. Sonra uykusuna dönmüştü. Şimdi hortlamaları duyuluyordu. Arif kalan cesaretini topladı. Kapı tokmağını bulmak için elini uzattı. Tokmağı buldu, usulca çevirdi. Sonra da kapıyı itmeyi denedi. Kapı onun arasından süzülüp girebileceği kadar açıldı. Arif girip kapıyı ardından kapattı. Kendini zifiri karanlıkta buldu. Bir kolunu ileri doğru uzatarak ilerledi. Basamaklara ulaşınca da onları rüzgar gibi hafif hafif çıktı. Duvardaki bir oyuğa yerleştirilmiş bir lambayla aydınlanan uzun bir koridora ulaştı. Duvar sağa doğru kıvrılıyor, sol tarafta da ev boyunca devam ediyordu. Ortada yatak odasının kapalı kapısı vardı. Burası Umayma'nın durup beklediği yerdi. Ethem de buradan ilerlemeye devam etmişti. Şimdi de o burada aynı şeyin peşindeydi. Göğsü giderek artan bir korkuyla sıkıştı. Bütün azim ve cesaretini toplamaya çalıştı. Geri dönmek gülünç olurdu. Her an bir hizmetkar görünebilir, omuzundan yakalayan bir el onu çılgınlığından uyandırabilirdi. Acele etmeliydi. Parmak uçlarında kapıya doğru ilerledi, ışıldayan tokmağı tuttu, tokmak eliyle beraber döndü. Kapıyı itip yavaşça açtı. Karanlıkta sırtını kapıya dayadı, hiçbir şey göremiyordu. Temkinli nefes alıyordu, nefesini muhafaza etmeye çalışır gibiydi. Bir yandan da boşuna bir çabayla etrafını seçmeye çalışıyordu. Bir süre sonra tütsünün o tatlı kokusunu duymaya başladı. Kalbi nedensiz bir endişe ve tuhaf bir hüzünle doldu. Cebel abinin yatak odasında olduğundan hiçbir kuşkusu kalmamıştı. Gözleri karanlığa ne zaman alışacaktı? Bozulan sinirlerini nasıl yatıştıracaktı peki? Şu anda durduğu yerde uzun zaman önce kim durmuştu? Neden bütün gücünü, kararlılığını ve cesaretini toplamazsa olduğu yere yığılacağını hissediyordu? Dikkatlice ve doğru bir şekilde yapmayacağı her hareket onu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyordu. Bulutları düşündü. Yollarına devam ederken rastgele nasıl şekilden şekle girdiklerini, bazen bir dağ, bazen bir mezar gibi göründüklerini düşündü. Parmak uçlarıyla duvarı hissederek ve eğilerek duvara paralel ilerledi ama omzu bir sandalyeye çarptı. Odanın uzak köşesindeki ani bir hareket kanını dondurdu. Sandalyenin arkasında kaldı. Az önce odaya girmek için kullandığı kapıya baktı. Hafif bir ayak sesiyle kumaş ışırtısı duydu. Karanlığın bir ışıkla aydınlanmasını, karşısında Cebel Avi'yi görmeyi bekledi. Öyle olursa ayaklarına kapanacak, ben senin torununum, babam yok, kötü niyetim de yok, bana ne istersen yap diyecekti. Karanlığa rağmen bir karaltının kapıya yöneldiğini, kapının yavaşça açıldığını ve koridordan içeriye süzülen ışığı gördü. Karaltı kapıyı yarı açık bırakarak dışarı çıktı, sağa döndü. Dışarıdaki lambanın ışığında karaltının uzun ve ince, unutulmayacak bir yüze sahip, yaşlı, siyahi bir kadın olduğunu gördü. Acaba bir hizmetkar mıydı? Acaba bu oda hizmetkarların bölümünde miydi? Sandalyenin yanındaki yerinden odanın geri kalan kısmına baktı. Kapıdan gelen hafif ışıkla sandalyelerle divanları seçti. Odanın ortasında da yüksek direkli ve cibinlikli devasa bir yatağın hatları da göründü. Bu yatağın ayak ucunda daha küçük bir yatak vardı. Belki de hizmetkarın kalktığı yatak buydu. O muhteşem yatak da ancak Cebel Avi'ye ait olabilirdi.
İşlenmekte olan bu suçun farkına varmamış, orada uyuyordu herhalde. Uzaktan bile olsa onu görmeyi o kadar çok istiyordu ki. Ama yarı açık kalan kapı ona kadının geri gelebileceğini hatırlattı. Soluna baktı, bir kapı gördü. Korkunç sırrı saklayan küçük odanın kilitli kapısı. Huzur içinde yatsın. Ethem de uzun zaman önce o kapıyı aynı şekilde görmüştü. Cebel Avi'yi unutarak sandalyelerin arkasından sürünerek geçti. Küçük kapının önüne ulaştı. İçindeki dürtüye karşı çıkamadı. Elini kaldırıp parmağını anahtar deliğine soktu. Mekanizmayı aşağıya kendine doğru çekti. Açıldığını hissedince de hemen ileri doğru itti. Kalbi hem korkuyla hem de zafer duygusuyla titriyordu. Derken o hafif ışık kayboldu ve oda bir kez daha karanlığa gömüldü. Yine o hafif ayak seslerini ve kadın yatağa uzanınca yatağın gıcırdadığını duydu. Sonra sessizlik oldu. Yaşlı kadının uykuya dalmasını sabırla bekledi. Büyük yatağı inceleyebilmek için gözlerini kıstı ama bir şey göremiyordu. Büyük babasıyla iletişim kurmaya çalışmanın çılgınlık olacağını düşündü. Zaten böyle bir şey olmadan önce yaşlı kadın uyanıp ortalığı velveleye verir, bu iş de burada biterdi. Vakfın şartlarıyla büyük babasının ilk başlarda o engin boşluğu ve insanları kontrol altına almak için kullandığı sihirli büyüleri içeren o tehlikeli kitapla yetinmesi gerekecekti. Arif'ten önce hiç kimse o kitabın bir sihir kitabı olabileceğini düşünmemişti. Çünkü ondan önce hiç kimse sihirle uğraşmamıştı. Elini yine kaldırdı, parmağını anahtar deliğine soktu ve kapıyı açıp kendine çekti. Sürünerek içeriye girdi. Kapıyı arkasından kapattı ve ihtiyatlı bir şekilde ayağa kalktı. Gerilmiş sinirlerini rahatlatmak için derin bir nefes aldı. Cebel abi neden bu kitabın sırrını çocuklarından esirgemişti? En çok sevdiği çocuğu Ethem'den bile. Burada bir sır olduğu kesindi ve o sırrı birkaç saniye içinde bir mum yakar yakmaz keşfedecekti. Ethem uzun zaman önce bir mum yakmıştı. Şimdi o da yetim haliyle aynı noktada bir mum daha yakıyordu. Şairler sonsuza kadar bundan söz edecekti. Mumu yaktı. Karşısında kendisine bakan iki göz vardı. Şaşkınlığına rağmen o gözlerin odadaki bir yatakta yatmakta olan yaşlı siyahi bir adama ait olduğunu gördü. Hissettiği şaşkınlığa ve dehşete rağmen yaşlı adamın uyku ile uyanıklık arasındaki hayaller ülkesinden çıkmak için çabaladığını anladı. Belki de kibritin sesi uyandırmıştı onu. İstemeden ve düşünmeden adamın üzerine çullandı. Sağ eliyle boğazını yakalayıp olanca gücüyle sıktı. Yaşlı adam ani bir hareketle elini yakaladı ve midesine bir tekme indirdi. Ama Arif boynuna uyguladığı basıncı daha da arttırdı. Sol elinden düşen mum söndü, o da karanlığa gömüldü. Yaşlı adam karanlıkta son bir kez umutsuzca çırpındı, sonra hareketsiz kaldı. Ama Arif parmakları güçten düşene kadar adamın boğazını bırakmadı. Sonra nefes nefese geriledi, arkasında kapıyı hissetti, aradan saniyeler geçti, cehennem azabı çekiyordu. Bütün gücünün çekildiğini hissetti, zaman günahtan daha ağırdı. Kendini toparlamasa ya yere ya da kurbanının cesedi üzerine yığılıp kalacaktı. Kaçmak için karşı konulmaz bir dürtü hissetti. Ama o eski kitabı, o uğursuz kitabı almak için cesedin üzerinden nasıl geçecekti? Bir kibrit daha çakacak cesareti yoktu. Bir şey görmemeyi tercih ediyordu. Kolları acıyordu. Belki de yaşlı adamın o mücadele sırasında tırnaklarıyla bıraktığı izlerdi. Bunu düşününce her yanını bir titreme aldı. Ethem'in suçu itaatsizlikti. Kendisininki ise cinayetti. Tanımadığı bir adamı öldürmüştü. Bunu yapmak için hiçbir nedeni de yoktu. Canilerle mücadele etmesine yardımcı olacak bir güç aramaya gelmiş, kendi de bilmeden bir caniye dönüşmüştü. Karanlıkta başını çevirdi, kitabın asılı olduğuna inandığı köşeye baktı, sonra kapıyı itip odaya geçti. Kapıyı ardından kapadı ve duvar boyunca sürünerek oda kapısına kadar gitti. Son sandalyenin arkasında duraksadı. Bu evde sadece hizmetkarları görmüştü, konağın efendisi neredeydi? Bu suç sonsuza kadar ikisinin arasında kalacaktı. Ruhunun derinliklerinde hayal kırıklığı ve yenilgi hissetti. Kapıyı usulca açtı, ışık gözlerini acıttı, şiddetli bir gürültüyle ve ışıltıyla ona saldırıyormuş gibi geldi. Kapıyı yine usulca kapattı. Ayak ucunda oradan uzaklaştı. Zifiri karanlıkta merdivenden indi, terası geçip bahçeye çıktı. Yorgunluktan ve şevki kırıldığından dikkati dağıldı. Terasta uyuyan adam uyanı, kim var orada diye seslendi. Arif terasın altındaki duvara yapıştı. Korkusunun onu daha güçlü kıldığını hissetti. Adam bir kez daha seslendi. Cevap olarak da bir kedi miyavlaması duyuldu. Hareket edip bir suç daha işlemekten korktu, saklandığı yerde kaldı. Etraf tekrar sessizliğe büründüğü zaman arka bahçede toprağın üzerinde emekleyerek ilerledi ve duvara ulaştı. Elleriyle çukuru arayıp buldu, içine girdi, geldiği yoldan ilerlemeye başladı. Sonuna, daha doğrusu neredeyse sonuna yaklaştığında bir ayağa çarptı, daha ne olduğunu anlayamadan kafasına bir tekme yedi.
41. ayrımın sonu. Sayfa 405.